Büyü Bozumu Girişimcilik Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Demirel, benimle beraber
Pekin Karnama. Kim var? Biraz hızlı girdim galiba.
Sen bayağı heyecanlısın bu bölüm, farkındayım.
Aynen, elim ayağım titriyor.
Bugün yeni, bu biliyorsun, Marketing 101 diye bir konsept başlattık. Haberin vardır senin de, önceki bölümde de vardı.
Aynen,
çünkü.
Ben de gördüm o konsepti, güzeldi.
Evet. Bugün, dışarıdan sesler geliyor. Bugün ikinci bölümümüzü çekeceğiz. Marketing 101 konseptiyle alakalı. Anlatmak ister misin konumuzu?
Konumuz aslında SEO ama ben bunu nasıl okusam diye düşündüm aslında yayına başlama. Sen çünkü SEO diye mi okuyordun?
Yani SEO diye okuman lazım normalde.
Aynen ama işte Türkiye'de biraz SEO diye okunuyor. O yüzden arada kaldım ben de. Hani sanki holding yönetiyormuşçasına bir SEO tabiri gibi geliyor. Aslında demeye çalıştığım şey Search Engine Optimization, yani arama motoru optimizasyonu. Arama motorlarından kastımız da bizim Türkiye konseptine daha çok Google aslında. Peki neden evet. Google Emre? Neden Yandex değil mesela? Biz neden Yandex'i önemsememeliyiz?
Önce bir konumuzu kısaltalım. Çünkü sen SEO deyince şu anda diyecekler ki herhalde evet. 10 saatlik bölüm çekeceğiz. İstersen evet, onu bir daraltalım.
SEO'daki aslında Black Hat, White Hat diye tabir ettiğimiz işte bu yaklaşım yöntemleri aslında. İki farklı yaklaşım yöntemi. Bir de üçüncüsü var, ona da değineceğiz. Grey Hat diye geçiyor da. Bunlar arasında işte yanlış yapılan, Black Hat'te neyi yanlış yapıyoruz da black oluyor, White'te neyi doğru yapıyoruz da white oluyor tarzı bir bölüm çekmeye çalışacağız.
Aynı zamanda normalde girişimci, özellikle küçük girişimciler, yani şimdi şöyle bir durum var. Google bizim hani elimiz ayağımız, özellikle bu tarz internet girişimleri yaparken amacımız biraz şey, hani Google'a yazıyoruz bir şeyi, mesela arama motorlarında nasıl yukarı çıkarım. Doğal olarak Google bize belli şeyleri gösteriyor ama orada da kaynağını bilmediğimiz bir sürü internet sitesi var. Hani bir şeyler anlatmışlar, bunu böyle yaparsan böyle olur diye anlatıyorlar ama anlattıkları şey Black Hat mi, White Hat mi? Eğer bilmiyorsak konsepti biraz sıkıntı çıkabilir. Bilmeden yapmamamız gereken şeyleri yapıyor olabiliriz. Öyle bir durum var. O yüzden dedik ki biraz daha bu Black Hat tarafını oynayalım. Hani arama motorlarını kandırmaya yönelik taktikler bunlar. Bunları eğer fark ederseniz kullanmayın tarzında. İleriki bölümlerde SEO ile alakalı daha değişik bölümlerimiz de gelecek inşallah, değil mi Ekin?
Aynen. Hazır, sabırsızlıkla bekliyordum ben onu dedi.
Evet. Sen bana bir soru sormuştun. Ne sormuştun?
Neden Google'da Yandex'i önemsemiyoruz dedim. Neden Google'a odaklanıyoruz dedim.
Neden Google'a odaklanıyoruz? Tam da bu son zamanlarda Google'ın elini ayağını çekmeyi düşündüğü zamanlar Türkiye'den üstüne geldi. Şöyle bir durum var. Google şu anda Çin'i saymazsak, bir de Rusya'yı saymazsak, dünyada pazar lideri. Yaklaşık %70-80'lik bir pazar payı var, değil mi? Belki daha fazla. Yani arkasından işte Bing takip ediyor. Belki Yahoo var çok azıcık. Ve Yandex var işte. Yani dediğim gibi Rusya'yı ve Çin'i saymıyoruz. Bu, yani eğer hedef kitlemiz Ruslar ve Çinliler değilse, şu anda özellikle küçük bir girişim olarak yani odak noktamızı verebileceğimiz tek arama motoru Google diyebiliriz. Çünkü yani aynı eforu sarf ettiğinizde Bing'den size bir kişi gelecekse Google'dan 1000 kişi gelir. Öyle bir, o kadar bir fark var arada. O yüzden küçük girişimler olarak da bütün amacımız masraflarımızı hani optimum düzeyde kullanıp, hani elimizdeki parayı optimum düzeyde kullanıp en büyük çıktıyı elde etmek olduğu için hedefimiz direkt Google. Yani bu biliyorsunuz ne paritesiydi? Parkinson paritesi miydi? 80-20 kuralı var ya. Hı hı. Adını unuttum onun. Yani amacımız şey, 20'lik işle 80'lik verim elde etmek.
Aynen.
Eğer Bing'i yaparsak o şey oluyor. %80, hani %80 verimi almışız. Bing, Yandex, bütün o geri kalan bütün araba motorları o %20'lik kısımda.
Bir de ben buraya şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Hani sayısal veriden çok biraz kişisel bir yorum olacak. Google bence bu konuda, yani herhangi bir sektörün değerlendirmesi konusunda ve White Hat tekniklerini çok iyi yorumlayabilen, anlamlandırabilen bir arama motoru. Mesela atıyorum Yandex bu kadar başarılı değil bence şu anda. Ben Yandex'in, Google'ın ve Bing'inkini okumuş olmam lazım tam olarak. Genelde sanki hepsi Google'u taklit edilmişçesine hareket ediyor ve bazılarının saptamada gerçekten çok başarısızlar. Biraz da örneklerini vereceğiz zaten. Bu yüzden hani yaptığımız SEO aslında Google'a uygun olursa zaten bir oranda Bing ve Yahoo'da da uyumlu oluyor. Mesela Yani diye bir projemiz var biliyorsun. Yani de aslında bu üçünün verisini harmanlayarak bir sonuç gösteriyor. Yani gibi ne var? DuckDuckGo da öyleydi galiba. DuckDuckGo da aynılarını çekiyor diye hatırlıyordum. Sonuçta hepsi bütün sektörün standartını Google belirliyor ve Google'a uyduğumuz zaman genelde çoğunu uymuş oluyoruz. Böyle bir şey gerçek de var.
Buradan sadece bir reklam yapayım istedim.
Tabii.
Ecosia diye bir tane arama motoru var. Benim şahsi olarak hani kişisel bilgisayarımda ikinci arama motoru olarak duruyor. Hani pek kullanamıyorum ne yazık ki. Özellikle işimle alakalı ama Ecosia dediğimiz arama motoru Almanya merkezli bir transparan şirket. Bütün verileri halka açık. İstediğiniz şekilde verilerine ulaşabilirsiniz. Ve NGO dediğimiz bu vakıf gibi gözüküyor. Ve gelirlerinin tamamıyla ağaç dikiyor. O yüzden eğer ilgilisi varsa, çevreye duyarlı arkadaşlar varsa Ecosia'ya bakabilirler. Hani işler olarak için değil de belki hani Ecosia'yı aramalarını Ecosia'da yaparlarsa en azından kazandırdıkları paranın dünyanın çeşitli yerlerinde ağaç olarak geri döneceğini bilirler diye ekleyelim.
Hatta
Bu
sanki sen bununla ilgili temaya şey atmıştın, değil mi?
ben bununla ilgili bütün çevre örgütlerine mesaj attım. Çünkü benim aklımda şöyle bir fikir vardı. Mail atayım dedim bütün çevre örgütlerine ve hani en az yani kullan hani aktif olarak kullanmak yerine dedim ki anlaşma yapsınlar Ecosia ile. Kendi vakıf içerisindeki bilgisayarlarının arama motorlarını Ecosia'ya geçirsinler ve bu sayede hani Ecosia gelsin o kazandığı yani bizim ülkemizden kazandığı parayla bizim ülkemizi ağaçlandırsın tarzı bir düşüncem vardı. Bunu ben bütün çevre örgütlerine mesaj attım. Hiçbirisi dönmedi. Biraz o konuda kırgınım ama yapacak bir şey yok. Bakalım belki
Buradan da
ileride
yenileyelim o zaman çağrını. Belki dinleyen birisi olur, ulaştırabilecek birisi olur. Böyle bir
belki
proje
ileride
var elimizde.
belki ileride biz yaparız. Hani arama motorlarını ya şimdi ben biraz kullanmayı denedim. Ecosia Bing altyapısıyla çalışıyor. Bing'den çekiyor arama sorgularını. Eskiden seçebiliyorduk. Google'dır, işte ıvırdır, zıvırdır istediğimiz arama motorunu seçebiliyorduk ama bu son galiba Google'ın arama motor sistemini değiştirmesiyle bu ownership olayları var ya
Evet.
haklarını falan komple Bing'e geçtiler artık. Öyle bir şey yapmıyorlar. Ama o da işte dediğim gibi meslek çok arama temelli bir iş yaptığımız için seninle işte yazılımla uğraşıyoruz, dijital pazarlamayla uğraşıyoruz. Aramak çok önemli yani bir şeyleri bulmak. O yüzden mecburen Google kullanıyoruz ama onun için işte kişisel aramalarımda Ecosia kullanmaya çalışıyorum yani. Hatta şu an bakayım 305 tane ağacın dikilmesine katkı sağlamışım. Öyle söylüyor. Buradan onu ekleyelim. DuckDuckGo dediğin, DuckDuckGo dediğin arkadaşlar da seni takip etmediklerini iddia ediyorlar. Hani
Evet.
hangi arama motorunu kullandıklarını bilmiyoruz. Ama seni takip etmediklerini söylüyorlar. Bu arada aynısını Ecosia da yapıyor. Ecosia söylüyor zaten. Biz sizi takip etmiyoruz. Sadece Bing aracılığıyla reklam gösteriyoruz. O kazandığımız reklam parasıyla da ağaç dikiyoruz diyorlar. Bu kadar.
DuckDuckGo'nun ben 3 yıl önce okumuştum galiba algoritmasını. O zamanlar Google Bing Yahoo'nun üçünden çekiyordu. Zaten Bing ile Yahoo hemen hemen aynı altyapıyı kullanıyor. Ama şu anda belki dediğiniz şekilde değişmiş olabilir Google altyapısını kullanıp kullanmamadığını. Çünkü yanılmıyorsam Google'a da aktif olarak savaş ilan etmiş bir şirket DuckDuckGo. Hani Amerika'da reklam alanlarıyla birlikte açık hava reklamlarıyla bayağı ünlü bir şirket. Google'a laf söylemesiyle. O zaman ben hızlıca geçiyorum konumuza. Şimdi yeteri
Tabii ki.
kadar ısındırdık büyük
Tabii.
ihtimalle. Önce ben doğrusunu anlatalım diyordum. Sonra Black Hat'ten örnekleriyle birlikte devam ederiz diye düşünmekteyim. Nasıl yorumluyorsun sen de?
Çok kısaca anlatırsan iyi olur çünkü biliyorsun bu SEO mevzusu bayağı uzun uzun anlatılacak bir şey. Hemen
Evet.
kısaca bir bahsedersen.
Şimdi aslında white hat diye hitap ettiğimiz beyaz şapkalı diye çevirebiliriz Türkçe ama işin doğrusu aslında bu. Şöyle kısaltabiliriz kısacası. Sayfalarını kullanıcılar için hazırlayan ana motorlar için değil. Ana felsefemiz bu. Yani burada senin de uzmanlık alanı UX UI falan kısmı da için içine girercesine. Olabildiğince kullanıcınızı aldatmayacak şekilde kullanıcı için bir site tasarlamak. Yani aslında normal yapmamız gereken şey yapmak. Bunların hepsine beyaz şapka white hat diyebiliriz.
Peki burada sana bir sorum var. Google dediğimiz arama motoru benim internet sitemin UX'inin iyi olup olmadığını nasıl anlıyor?
Ya burada bir değişik parametreler var tabi ama şu anda günümüzde Google kullanıcıların çok iyi anlayabilen bir şirket ve kullanıcıların ne istediğini, nasıl istediğini, ne kadar sıklıkla istediğini bile bilebilen bir şirket. Atıyorum senin siten işte düzenli olarak 2 ayda bir içerik ürettiğini ya da 2 ayda bir kullanıcının sorunu çözdüğünü varsayarsak kullanıcı her 2 ayda bir sana gelip çıkıp başka hiçbir arama yapmıyorsa bir daha bu konuyla ilgili. Bu senin için, siten için mantıken doğru bir tasarım ve kullanıcı memnun eden bir site mantığına getiriyor. Aynı şekilde bir konu aradığımızı varsayalım. Bir tane atıyorum bir kodun sıkıntısını aradık yazılımla ilgili. Örnekler buluyoruz. Ve bir site bizim bütün sorunumuzu çözdü. Doğal olarak ne yaparız? Arama şeyini bırakırız. Değil mi? Hani başka bir diğer bütün açtığın sekmeleri kapatırsın. Google da bunları biliyor ne yapacağımızı ve diyor ki adam ya da kullanıcı kapadığı zaman diyor sekmeleri diyor. Doğal olarak bu site işini halletmiş ve bitirmiştir diyor. Zaten bir ton sitede, birçok sitede Google Analytics gibi, Google AdWords gibi, Google AdSense gibi birçok ölçüm şeyi var. Artık Google Tag Manager ne kadar kapsamlı bir şey olduğunu sen de biliyorsun. Bunların hepsini kullanarak site ile ilgili bütün verileri toplamak suretiyle artı üstüne bir de kullanıcının kişisel verisinde barındırdığı için diğer arama motorlarına göre zaten avantajlı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyor, anlayabiliyor bütün şeyleri, ölçümleri yapabiliyor.
Yani kısaca yapay zeka diyebilir miyiz buna Ekin?
Tabii, yapay zeka artı büyük data.
Tamamdır.
Hepsi var.
O zaman seni konuyla yalnız başına bırakayım ben. Sen buradan devam et.
Tamam. Aslında white hat dediğimiz hani hepsini saydım zaten sana da şey yapılmasını. Aslında şöyle bir kısaca bir sorgumuz var yaptığımız işlerde white hat yapıp yapmadığımızı. Arama motoru diye bir şey icat edilmemiş olsaydı ben şu anda yapmak istediğim şey yapar mıydım? Tamamen konsept bu yönde olacak white hat SEO kısmında. Peki black hat'te hani biz neyi yanlış yapıyoruz o zaman? Hani Google neyi yapmamızı istemiyor gerçek hayatta? Bunlara değinmek istersek birincisi de dediği şey otomatik olarak içerik oluşturmak. Google'ın önde söylediği bize ilk dediği şey bu. Otomatik olarak içerik oluşturmaktan kastımız da işte atıyorum feedlerle sitelerde botlar kodlayarak ya da herhangi bir şekilde düzensiz kelime atan botlar kodlayarak hani sadece düzenli içerik girmek için yaratılmış olan şeylerden bahsediyoruz. Artı burada çok ince bir çizgi var. Eskiden çok yapılırdı ben hatırlıyorum. Üniversite sitelerini hacklemek suretiyle yaparlardı hatta kimse fark etmez diye. Arka planın renginde yazı yazıp o yazıya link verirlerdi. Bir de EduTR ya linkin domainin şeyi de. EduTR'lerin doğal olarak eskiden PageRank diye bir şey de vardı. PageRank'te de yüksek olurdu. Bu arada hackleyen kişiler link de satardı. Böyle bir sistem de vardı çok ilginç bir şekilde. Belki hatta şeyleri bile para veriyor olabilirler. Onu da hiç araştırmadım aslında. Belki öyle bir şey de vardı. Üniversitede belli başlı sayfalar için para veriliyor olabilir. Sonuçta aslında bütün bu backlink dediğimiz hani parayla satın aldığımız linklerin ve parayla tanıtım yazısı yazdırdıklarımız bütün konular da aslında Black Hat'e gidiyor. Ayrıca sitemizde özgün içerik hiç yoksa özgün içerikten kastımız da işte değişik araçlar var bunları ölçebildiğimiz. %70'in üzerinde kopya içerik oluşturmayan diyelim biz buna genel mantıkta. Hani bunun belli bir yüzdesi yok zaten. İçerikler oluyor bizim için. Bu içeriklerin de hem içeriklerimizin özgün olması hem de kopya olmaması lazım şeyden. Atıyorum bir site girdi bir içeri. Haber sitelerini düşünelim mesela. Haber siteleri mesela bunu yapmamak için kopyaya girmemek için bazen en son paragrafı ilk başa yazıp sonra tekrar bir paragraf yazıyorlar gibi gibi değişiklikleri de var ama dediğimiz gibi bu hileler zaten çok kolay bulunan hileler Google için. Hatta Google yanlış hatırlamıyorsam bir yıl önce clickbait deniyordu değil mi? Tıklama baiti. Aynen. Clickbait yapan siteleri Google haberlerden engellemeye başlamıştı ve oradaki AdSense aboneliğini de kapatmıştı bir 3-4 saatliğine. Evet.
Benim burada bir sorum vardı. Aslında o soruyu soracaktım sana. Clickbait yapmak Black Hat SEO olur mu? Onu soracaktım ben
Şimdi
sana.
Black Hat'in kavramı aslında şey olduğu için hani White Hat yapmak için kullanıcılar arama motoru olmasa bu şeyi yapar mıydım? Hani bunun aynısını şey için de sorabiliriz. Biz biraz daha büyütüp hani sosyal medya falan da olmasa hani kullanıcıya böyle bir içerik sunar mıydım şeklinde düşündüğün zaman Black Hat oluyor doğal olarak. Çünkü yaptığın şey aslında yapılmaması gereken bir şey. Sadece siteni tıklatacağın bir şey ve aynı şeyi diğer haber siteleri de yapabiliyor. İşin kötü tarafı. Bu aynı ayrıca sektörel açıdan bir güven eksikliği de yaratıyor ki zaten buna odaklı clickbait yapmayan haber sitelerinin şu anda popüler olmaya başladı yavaş yavaş sosyal medyada da, internette de. Artı Google büyük ihtimalle bu yaptığı yasağı zaten ölçebildiğini bize kanıtladı. Yaptığı yasağı 3-4 saat uygulayarak hani hangi sitenin clickbait yapabildiğini bildiğini gayet net bir şekilde herkes gördü. Ben sanıyorum bunun 3-4 sene sonra, bugünden 3-4 sene sonra bu konuda bir daha bir düzenlemeye götürüp hani yasak yaptım demeyecek de yavaş yavaş içerikten çekecek gibi geliyor bana ama emin de değilim yani bunu bir görmemiz lazım. Sonuçta Black Hat'e devam etmek istersek, devam edersek toplama içerik dediğimiz yazısı buradan, yazısı oradan, yazısı şuradan hani sadece içerik yazmak için ya düzenli içerik girmekten bahsediyoruz. Bunlar da yanlış. Ve alakasız anahtar kelimeler koymak. Mesela bir tane site hayal edin. Sadece anahtar kelime spamlamış yazın içine. Atıyorum anahtar kelimelerde işte 1 milyon 2 milyon aramalık anahtar kelimeler. Bunların da içerik içine öyle rastgele atılmış olması şey zaten saçma zaten biliyorsun Google'ın yapay zekası cümleleri de anlamaya da başladı. Hani cümlelerin akışındaki yanlış kelimeleri de bulabiliyor. Eskiden şey yapılırdı 2011'de 2012'de 2-3 paragraf yazı yazardık arasına atardık şeyleri anahtar kelimeleri. Ne oldu? Anahtar kelime de yükseldik. Çok fazla yazıda özgün içerik yazdığımız için. Ama anahtar kelimeyle alakası yok. Şimdi teknik olarak Whitehead'e dönersek, Whitehead bakış açısına dönersek bu yaptığımız şey anahtar kelimede yükseldik, hit'i aldık, reklamı gösterdik, parayı kazandık. Okey ama kullanıcı memnun etmedik. Kullanıcının sorunu çözmedik ve kullanıcı bizden çıkıp başka bir siteye gitti. Doğal olarak günümüzde bu sitelerin düştüğünü gözlemliyoruz ki zaten her Google güncellemesinde de ne kadar sitenin düştüğünü sen de biliyorsun yani rakamlarıyla. Bunların hepsi bu şekil olaylardan düşüyor. Bir tanesi de Google'a bildiğin gibi ping denilen bir şey var. Google'a içerik yazdığımızda Google'ı haberdar etmek üzerine kurulan bir sistemler vardı. Eskiden Google'ın sunucu yapısı bu kadar gelişmemişken şu anda zaten ping sistemi çok kaldırıldı. Yani çok aktif olarak kullanılmıyor. Bazı siteler ilk başlarda ping kullanarak iyi yerlere gelebiliyor ama 3. 4. yılındaki bir site ve zaten düzenli olarak ne kadar sıklıkla içerik yazıldığı belli olan siteler için bunu kullanmamıza gerek olmuyor. Başka da benim aklıma gelen hani Black White'ı çok net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyordum şu anda. Hani başka bir örnek varsa senin aklında.
Ya sadece şeyin ismini verelim istedim ben. Bu anahtar kelime dolduruyorduk ya makalelere bundan 10 yıl öncesinde. Bunun ismi İngilizce'de keyword stuffing diye geçiyor. Bu birincisi. Ve şu anda aslında yok. Eskiden şey vardı. Bu meta taglar var ya koyuyoruz. Bu meta keyword diye bir tane meta tag vardı. Onun içine basıyordun bütün keywordleri. Şu anda hala koyuyoruz. SEO best practice diye. Ama Google dedi ki ben bunları artık takip etmiyorum. Çünkü siz buraya saçma sapan şeyler dolduruyorsunuz diye
Abi
bıraktı
bir
bunu.
de o aynısından şeyde de vardı. WordPress etiketler diye bir özellik var biliyorsun. Etiketlerin de özelliği hani anahtar kelime yazardın, sitenin kategori sayfası gibi gözükürdü içeri girince. Ama kullanıcı iki kere tıklamak zorunda kalırdı içerikte de. Onları da mesela artık sevmiyoruz çünkü kullanıcı iki tane iş yaptırmış oluyoruz yine biz. Aslında bizim istediğimiz şey kullanıcıyı tamamen memnun etmek ve içeriği direkt görmesini sağlamak. Bu yüzden Google diyor ki zaten diyor ben o sorgunun diyor o içeriğe ait olduğunu biliyordum diyor. Hani bunun için bir etiketleme sistemi kurup hem sunucunu hem içerik sistemini hem de şey yormana gerek yok diyor. Bizi de yormana gerek yok diyor. Direkt diyor normal şey yapalım diyor. Yani herkes memnun olsun. Herkes kazansın bu sistemden diyor. Ama hala etiket kullanan siteler var.
Ekin, o zaman sana bir soru soracağım. Bizim ülkemizde bu BuzzFeed tarzı sitelerin ve haber sitelerinin çok yaptığı bir taktik var. Bir haberi özellikle clickbait'le koyuyor, ilgiyi çekip trafiği alıyor siteye. Ondan sonra da fark ediyorsun ki galeri şeklinde hazırlamış haberi. Üstte bir resim var, altta iki satır yazı var. Sürekli next next next yaptırıp sana site içinde bir trafik oluşturmaya çalışıyor. Bu
Aynen.
konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ya şimdi bu konuda şöyle bir şey var. İki taraflı bakarsak hani hem kullanıcı memnuniyet açısından zaten felaket. Hani ona girmeye de bile gerek yok. İkincisi de hani AdSense'te biliyorsun hani bin gösterinin başı kazanç diye bir parametre var ama buradaki önemli olan şey o kullanıcının o içeriğin içerisinde durması da gerekiyor. Yani kullanıcının önüne attın geçti gitti hani iki satırda okudu tarzı bir şey yaptığın zaman olması gerektiğinden de az para kazanıyorsun normalde. İyi baktığında aslında denklemlere. Artık şu yapılmaya başlandı zaten fark etmişsindir. Next next next diyerek değil de aşağıya doğru bırakarak yapıyorlar. 1 2 3 4 5 6 7 diye sıralıyor aşağıya doğru. Aşağıya sürüklüyorsun. Mesela bu daha iyi bir kullanıcı deneyimi. Yine saçma bence bana sorarsan hani bir tane görsel koyup bir satır yazmak. Ama yapılan bir tarz.
Tamam. Yani şu anda senin bu anlattıklarından benim anladığım piyasada bazı taktikler var. Bunlar Black Hat dediğimiz yaptığında kısa vadeli bize yarar sağlayan şeyler. Ama genel manada arama motorunu kandırmaya yönelik hareketler.
Ya aslında bunun yenileri de çıkıyor ama eski hani dediğin mesela keyword stuffing dedin. Bunlar artık geçerliliğini bile kaybetmiş. Hani yaptığın zaman zarar veren şeyler bazıları. Ama bazı yöntemler çıkıyor mesela atıyorum o galeri yöntemi gibi. Hani Google'da göz yumuyor diyelim buna. Bunlar da yine kısa vadeli bir kazanç elde ediyorsun. Çünkü ne oluyor? Hemen çıkma oranın azalıyor böyle bir şey yaptığında. Sayfa başına kullanıcı gezim sayın artıyor işte. İşte reklam gösterim sayın artıyor falan filan gibi birçok şey var. Ama genelde Black Hat SEO'nu yapılmaması gerekiyor. Çünkü kullanıcı deneyimine bir katkısı yok. Bizim için önemli olan şey kullanıcı deneyimi. SEO kısmında.
Peki, bizim ülkede biliyorsun bu SEO paketleri satan arkadaşlar var. Bu
Evet.
arkadaşların bu sattığı paketler hakkında ne düşünüyorsun? Şu kadar backlink vereceğiz, şu kadar SEO'ne işte SEO'nuzu şu kadar yukarıya çıkartacağız. İşte 1.000 lira verin, sizi şuraya koyalım. Sıralamada tarzı şeyler var. Sence küçük bir girişimci olarak bütün bunlarla kendi başımıza uğraşmak yerine versek 500 lira? Onlar halletse bizim için. Olmaz mı? Daha iyi olmaz mı
Şimdi abi şöyle bir şey var. Onlar bir kere çok ucuz. Hani öyle bir
Ekin?
fiyatla öyle bir yükselmeyi beklemek çok saçma geliyor bana. Birazcık sektörü tanıyıp hani aslında yapılması gereken şeyler kullanıcı deneyimini artıracak şeyler. Hani verdiğiniz para kullanıcı deneyimini artıracak bir etki yaratıyorsa backlink ve şey dışında, tanıtım yazısı dışında veya çapraz linkleme dışında ve birazdan anlatacağım grey hacking, grey hat SEO teknikleri de var. Onlar dışında hani kullanıcının net bir şekilde mesela atıyorum para verirsin. SEO paketi alırsın adam der ki abi sen burada böyle anlatmışsın bu giriş paragrafını kullanmışsın ama bu giriş paragrafı yerine şu giriş paragrafını kullansan daha iyi olur ve bunu bütün şeklinde uygulayabilirsin şeklinde bir dönüt alıyorsanız o zaman hakkıdır o para. Ama tutup da backlink'tir işte çapraz şeydir falan onlara gidiyorsa iş zaten çok sıkıntı bence. Hani bugünümüzde yapılmaması gereken şeyler ve para karşılığında da yapılmaması gereken şeyler. Hani hatta bence şöyle bir şey olması lazım. Rakibine para vererek şey yapabilirsin yani bunu hani kötü olsun sitesi diyerekten. Zaten Google da bunda da öngörüyor bu arada. Hani her türlüsünü öngördüğü için genelde kullanıcı deneyimine odaklandığı için Google bunların her türlü etkisi azalıyor günümüzde ki zaten günümüzde çok fark ediyorsunuz forumlarda falan işte hem bu tarz içerikler çok fazla var, satışlar çok fazla var. Burada dönen bir ekonomi var yani. Hem de bu ekonominin görmekten kaçındığı her Google güncellemesine düşen siteler var.
Tabii.
Yani bir Google güncellemesi geliyor. Sonuçların %10'u değişiyor. Neden değişiyor bu sonuçlar? Çünkü bu sektör yüzünden değişiyor aslında. Normalde herkes Whitehat'e geçmiş olsa ben çok fazla sonucun etkileneceğini düşünmüyorum açıkçası.
Peki, buradan sana girişimcilikle alakalı kısmını sorayım. Ben ufak bir girişimciyim Ekin, biliyorsun. Ya
Evet.
farkındasın, benim bu e-mail pazarlama ile alakalı bir projem var. Onun üstünde çalışıyorum şu anda ben. Ve benim doğal olarak projeyi hazırlamaya çalışıyorum. Projenin içeriğini hazırlamaya çalışıyorum. Doğal olarak benim arama motoru optimizasyonu için ayıracak bir vaktim yok. Eğer ona da vakit ayırırsam ekstradan 2 ay gecikiyor mesela benim çıkış tarihim. Ben bu ekstradan vakit ayırmadan hem de çok fazla masraf yapmadan en kısa yoldan neler yapabilirim ki küçük bir girişim olarak benim hani en azından belli bir seviyede Google'da bir repütasyon kazanayım veya
Şimdi
yavaş
abi
yavaş yukarı tırmanayım.
hiçbir fikrimiz yoksa bu konuyla ilgili ve gerçekten de anlamıyorsak neyin white hat neyin black hat olduğunu burada yapılması gereken şey doğru kişiyi seçerek bir sitenin hani o dediğim pinkleme olayları var ilk başlarda işte birazcık sosyal medya tanıtım da olabilir bunun için. Yani sitenin adını duyurulacak ve Google'ın gelebileceği şeyler. Mesela bazı sitelerde gerçekten kullanıcıyı memnun eden yazılar yazmak da olabilir. Bak burası önemli çünkü tanıtım yazısı demiyorum. Yine o kullanıcıyı memnun edecek ama senin siteni de içerecek bir yazı. Hani
Onun
tamamen reklam amaçlı değil.
da ismini verelim hemen. Ona ne diyoruz? Guest posting, değil mi? Başka
Olabilir.
bir
İngilizcesini hiç okumadım.
başka bir siteye gidip oraya misafir olup
Evet.
misafir olarak bir içerik
Misafir
hazırlayıp
yazarlık. Tamam
ondan
Türkçesi de var.
sonra da oradan kendimize backlink alıyoruz aslında.
Evet. Ya mesela eskiden şey yapılır diyordum. Linkler yapılırdı. Hatta nofollow link alma şeyi işte oranı vardı herkesin. Bunlar falan da saçma şu anda günümüzde. Hani yapılabilir ama saçma. Bir tutarlılığı yok yani. Kullanıcı deneyimi bir etkisi olmadığı için ilerideki SEO'ya da bir etkisi olmayacak. Sonuçta dönelim senaryomuza. Hiçbir şey bilmiyoruz ve bize böyle bir şey lazım. Yani Google'ın bizi bulması lazım sonuçta. Yapılması gereken belli başlı şeyler var zaten site içerisinde. Site haritası hazırlanması, meta açıklamanın eklenmesi, işte belli başlı AMP sayfaları falan olabilir belki. Bir de bu Google Search Console dediğimiz bir konsol var. Her sitenin kaydolması beklenen bir yapı. Oraya kaydedilme aşamasında. Bunlar da destek alınabilir ama tutup da paramızı işte backlink'e, tanıtım yazısına, çapraz linklemeye falan vermememiz gerekiyor. Arada bir ince çizgi var. Bu dört saydığım ilk dört şeye paraya yapacak insanlara para verebiliriz. Ama diğer kısma para verirsek bizim bir işimize yaramayacak. Belki kısa vadeli birkaç hit artışı alırız ama ileride bir çözüm olmaz.
Peki ileride bana bir zarar dokunur mu? Şu anda ben çünkü ben bazen görüyorum mesela çok ilgimi de çekiyor biliyor musun? Dedim ya hiç SEO ile uğraşmaya vaktim yok. Ve önüme reklam çıkıyor malum sitelerde. Diyor ki 1000 TL'ye, 1500 TL'ye reputasyonu çok yüksek internet sitelerinden size şu kadar backlink vereceğiz.
Şimdi
Sence
şöyle orada olay, şöyle söyleyeyim sana. Bir yeni kurulmuş bir işletme düşün ve herkes agresif bir şekilde o işletmeye parmak tutuyor. Hani buraya git diye. Sonuçta demez misin bu adamlar bir şey yapıyor, hani fazladan bir gösteri yapıyorlar, bir fazla bir olay var içeride, hani doğal olmayan bir durum söz konusu. Google'ın böyle sitede doğal olmadığını biliyor ve Google aslında bu sektörün para almasını istemiyor. SEO dediğin şey işte dediğim gibi kullanıcı deneyimle alakalı olduğu için paranın zaten burada yani paranın içine girebileceği tek yer UX UI dizaynı ve içerik kalitesi açısından olabilir aslında. Ama Google böyle yerlerden para döndüğünü fark edince seni cezalandırma yöntemine de gidiyor ve bunun için zaten adlandırdığı bir şey vardı. Blacklist'ti galiba herhalde ismi. Sonuçta bir kara listemiz var bizim. Google da seni buraya atabilir böyle çok agresif bir şekilde başlarsan backlinklerle.
tamamdır. O zaman yeni girişim olarak veya yeni girişim olmasak bile bir girişim olarak sağdan soldan backlink toplamamıza gerek yok. Haklı mıyım?
Aynen haklısın.
Yapabileceğimiz yani şu noktada bizim yapabileceğimiz en iyi şey özellikle bu Bird güncellemesinden sonra yeni çıkan Google'ın en son yapay zeka güncellemesinden sonra yapabileceğimiz en iyi şey olabilecek en doğal dille arama motorlarını değil de kullanıcılarımızı hedefleyerek içerik hazırlamak. İnternet sitelerimizi veya platformumuzu insanların en rahat şekilde dolaşıp gezebileceği şekilde ayarlamak ve bu arada AdSense reklamlarımız falan varsa onları da optimum şekilde ayarlayalım ki insanların hani göz zevki bozulmasın. Bu da
Orası çok
önemli.
önemli. Artı ben bir konuya daha ekleyeyim. Pop-up'lar da birazcık sıkıntılı bu konuda.
Tabii. Mesela şey anne 2007 gibi mi? 2006-2007 gibi çok meşhurdu. Yani şu anda browserlar kendileri engelliyorlar bunu. Ama eskiden şey vardı belki hatırlarsın. Kapatmaya çalıştığında alert atıyordu browser sana. Çıkıyorsun çıkmak istiyor musun diye siteyi kapatamıyordun.
Evet,
Böyle böyle
hatırlıyorum.
saçma sapan taktikler vardı. Şu anda mesela Chrome'da falan yapmaya çalışırsanız Chrome kendisi engelliyor zaten böyle şeyleri. Ama vardı yani eskiden bu tarz. Şu anda da hala var. Mesela çıkış pop-up'ı diye bir şey var. Hani benim en nefret ettiğim şeylerden biridir belki. Yani pazarlama içindeyim ama nefret ediyorum. Hani ben çıkmaya çalışıyorum. Bana hala diyor ki çıkma bak şurada bir şey var. Ya istemiyorum arkadaşım. Çıkayım rahat bırak beni. İşlerimi halledeyim ama herhalde işe yarıyor. İşe yaramasa insanlar kullanmaz. Ben genel olarak bu pop-up'ların kullanımına karşı olduğum için. Hani kullanılacak yerler var. Bazı yerlerde işe yarar. Ama insanları bunaltacak kadar kullanınca da yani çok dikkat dağıtıyor. Amacından sapıyor internet siteleri diyelim.
JavaScript test ederken aslında işe yarıyor abi. Burayı triggerlayabildik mi diye bakarken.
Ha tabii oralarda kullanıyoruz ya. O zaman şöyle diyelim. Ya yapmamız gereken şeyleri anlattık. Az biraz yapmamız gereken şeylere dokunduk.
İstersen ben
İleride
sana şey sorayım. Sen bitir de cümleni, bölmeyeyim seni.
Yani yapmamız gereken şeyleri biraz ufaktan anlattık. Şey diyecektim işte ileride zaten detaylı olarak hani SEO stratejisi nedir, nasıl oluşturulur, zaman zaman neler yapmalıyız ve ne kadar zamanda ne tür çıktılar beklemeliyiz tarzı konularda yine podcast çekeceğiz. Bu sadece eğer SEO yapma ihtiyacımız varsa bulacağımız insanlarda ne arıyoruz? Onu biraz insanlara fark ettirelim dedik. Yani bir girişim sahibisiniz. Birisi size muhtemelen size e-mail atıyorlar şu anda. Pazarlama e-mailleri atıyorlar. Biz SEO yapıyoruz diye. Sana da geliyor değil mi onlar
Evet.
hep? Geliyor ve yani eğer yani o e-maillerin içinde size şöyle söyleyeyim. Anahtar kelimelere bakın. İşte çapraz link, backlink, böyle işte high order email şey var ya hani yüksek reputasyonlu sitelerden size e-mail şey linkleme yapacağız falan tarzı şeyler görüyorsanız direkt silin diye kısaca özetleyebilir miyiz?
Aynen özetleyebiliriz. Bir de şey var mesela CEO yapmak zorunda olan olduğumuz yani CEO'yu bilmek zorunda olduğumuz sektörler var aslında. Hani SERP'e giremediğimiz için, Google'a reklam veremediğimiz için. Bunları da sen benden daha iyi biliyorsun aslında. Daha çok aktif olarak bu piyasadasın, bu kısmındasın. Mesela benim bildiğim şey var. Bugün de konuştuk gerçi oradan biliyordum. Yani aslında araştırmıştım yok. Hukuk şirketleri, avukatlar mesela reklam veremiyor. Benim bildiğim bir de diyetisyenler vardı galiba. Şu kadar
Onu...
şişme anlattık, şu kadar zayıflattık tarzı bir reklam da veremiyorlar. Ama sen bu kısıtlamaları daha iyi biliyorsun. Bunlar neler mesela?
Ya daha iyi biliyorsun değil de ben ya geçtiğimiz 1,5 yıldır falan bu pharmaceutical ilaç ecza firmalarının e-mail marketing pazarlama işleriyle uğraşıyorum. Genel sosyal medya pazarlamaları falan da yapıyoruz. Biraz hani sağlık sektöründeki kısıtlamalardan biraz haberim var. Ayrıyetten genel olarak kısıtlamaların nasıl olduğunu anlatayım. Hani bu kısıtlamalar ülkeden ülkeye değişiyor. Ben biraz Türkiye'den biraz da Avrupa'dan örnek vereyim. Genel olarak yaptığınız iş insanların sağlığını tehdit ediyorsa veya yani insanlara direkt bir zarar verebilecek noktadaysa ve yaptığınız işin bilgi seviyesi ortalama bir insanın bilgi seviyesini çok aşıyorsa genelde orada bir kısıtlama oluyor. Buna örnek ne verebiliriz? Hukuk firmaları. Hani hukuk firmasının internete reklam vermesi çok riskli bir şey. Çünkü birincisi şeyi bozuyor. Yani diğer hukukçularla hani nasıl anlatayım? Competition'ı bozuyor.
Rekabet.
Aradaki rekabeti bozuyor. Çünkü siz çok kötü bir avukat olabilirsiniz. Ve reklam vererek daha iyi avukatların tepesinde kendinizi gösterip daha fazla müşteri alıp belki de ceza almaması gereken insanların ceza almasına sebep olabilirsiniz. Böyle bir problem olabilir. Bu yüzden bu alanlar genelde devlet tarafından kısıtlı. Hani Google tarafından değil, direkt devlet tarafından. Mesela Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca avukatlar arama motorlarına reklam veremiyor. Yasak. Aynı şekilde bu ecza firmalarında da geçerli. Siz mesela televizyonlarda dikkat etmişsinizdir. Hiçbir şekilde reçeteli ilaçları görmezsiniz. Reklam verildiğini. Reçetesiz ilaçlarda da genelde bir regülasyon var ama o regülasyonların ayrıntısını bilmiyorum. Ben sadece e-mail pazarlaması olarak biliyorum. Şöyle oluyor olay. Bütün yani Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya olması lazım. Bu üçü hariç dünyanın bütün ülkelerinde ilaç firmalarının reklam yapması yasak. Neden yasak? Çünkü ilaç çok hassas bir konu, çok masraflı bir konu ve insanları siz reklam yaparak ihtiyaçları olmayan bir şeyi aldırtıp yani hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilirsiniz. Böyle bir problem var. Mesela şöyle örnek vereyim. Biz özellikle ilaç firmaları için reklam kampanyası hazırlarken son kullanıcıya değil doktorlara yönelik hazırlıyoruz. Çünkü bizim reklam yapabileceğimiz tek kesim doktorlar. Ve doktorlarda da şöyle bir durum var. Biz onların doktor olduklarını teyit etmek zorundayız. Yani reklamı göstermeden önce insanlara şey diyoruz. Hani doktor musun? Doktorsan sicil numaran ne? İşte veya doktorlukla alakalı dokümanın ne? O dokümanı eğer gösterirse bize biz ona reklam gösterebiliyoruz. Böyle bir durum var. Bu da tabii son bu GDPR demiştik ya Avrupa Birliği'nin kabul ettiği. Bu yasalar iyice sertleştirdi bu konuları. Bu arkadaşlar reklam yapamadıkları için bunlar SEO bu arkadaşlar için daha önemli aslında. Çünkü
Evet.
siz ha bir de şunu da söyleyeyim. Yani SEO yapsanız bile sanırım ürettiğiniz içerikte mesela doktorsunuz, ürettiğiniz içerikte hala kendinizin reklamını yapamazsınız. Yani parayla yapmasanız bile. Bu oralar bayağı çok dikkat edilmesi gereken konular. Özellikle arkadaşlara belirtelim. Hukuk gibi, adalet konularında, sağlık konularında, özellikle sağlık konusunda bir işletmeniz veya girişiminiz varsa profesyonel destek almakta yarar var reklam yaparken. Çünkü kısıtlamalar çok fazla. Mesela şey biliyorum ben. Bazen yapıyorlar yakalanmayacağız diye. Bu ufak saç ekim merkezleri olsun, dişçiler olsun, bu ufak diş hekimleri falan var ya ofisler. Özellikle bizim Türkiye'de çok yaygın bu. Reklamı veriyor Facebook'a falan. Facebook'ta zaten parayı sevdiği için galiba kabul ediyor genelde.
Bu arada ben geçen gördüm lafını böldüm ama öyle bir engellenen birisi vardı, bir sayfa vardı. Şeyde bir
Ya işte
forumda soruyordu neden böyle bir şey oldu diye.
Hani reklamı veriyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Yani ben bunu çok yani illegal bence bu ve etik de değil. Reklamı vereyim diyor. reklam devlet fark edip de veya Facebook fark edip de veya başka bir reklam mecrası fark edip de kaldırılana kadar müşterilerimi kazanayım. Ondan sonra devlet bana cezayı gönderse de zaten o ceza benim masrafım olmuş oluyor diye düşünüyorlar. Çok yanlış bir tutum bence.
Tabii.
Yapılmaması gerekiyor. Etik değil en başta. İkincisi de insanların sağlığını hani tehlikeye atma gibi gözüküyor. Buradan seslenelim. Eğer bu tarz özellikle sağlık konusunda bir girişiminiz varsa lütfen sağa sola reklam vermeyin. Verdiğiniz yani devletin size ceza kesebilmesini risk olarak yani pazarlama riski olarak düşünmeyin. O devletin o size cezayı kesmesinin sebebi burada bir sıkıntı olduğundan dolayı. Yani sizin o reklamı vermemeniz gerekiyor.
Ben de burada SEO'ya harcanan paranın reklama harcanmadığını şöyle anlatayım size. Bugün konuşurken de soruldu bu konu yüz yüze. Bir SEO'ya yatırım yapmak aslında sitenin kullanıcı deneyimine yatırım yapmakla eşdeğer bir şey bizim için şu anda anlattığımız şeylere göre. Ama yani reklamdan biraz daha farklı. Reklam çünkü birisine ulaştırmaya çalışır. Biz size Google'da yukarı çıkmayı anlatıyoruz şu anda. Google'ın normal algoritma içerisinde, normal akışı içerisinde yukarıya çıkmayı ve kendi sitenizi Google'a nasıl daha iyi anlatabileceğinizi, nasıl kullanıcılarınızı memnun ederek Google'da yükselebileceğinizi söylemeye çalışıyoruz. Yani aradaki fark burada. Reklamı para harcamakla SEO'ya para harcamak arasında.
Yani ileride zaten bu hem analitine gireriz işin hem de daha detaylı olarak anlatırız. Bizim sadece böyle özetlemek istersek yapmaya çalıştığımız şey böyle ilginç, değişik, özellikle kalitesiz duran sitelerden veya satıcılardan gelen SEO paketlerine göz ardı etmeniz.
Aynen.
Öyle
Bir
diyelim.
de hemen ben kısaca şey de anlatayım. Bir de Grey Hat dediğimiz bir yöntem daha var. Onu da bir değineyim hızlıca. Grey Hat de aslında siyahla beyazın karışımı gibi bir şey. Yani kendi ana sitemizi biz beyaz SEO olarak adlandırdığımız SEO yöntemini yapıyoruz. Ve paravan bir site açıyoruz. İlginçtir. Bu da yeni keşfedildi zaten. 2013 yıllarında falan başlamış olması lazım bunun şeyi. Başlangıcı. Şöyle yapıyoruz. Bu paravan sitemizde bütün Black Hat SEO taktiklerini kullanıyoruz. Hani ceza yerse paravan sitemiz yesin diyerekten. Ve bu siteyi sanki bu iş için kurulmuş gibi gösteriyoruz. Yani hani hep yapıyoruz bunu. Atıyorum aylık 150 tane backlink koyuyoruz siteye. İşte 150 tane backlinki kaç yıl devam ettirelim? 2 yıl devam ettirdik. 2. yılın sonunda doğal bir şekilde sanki o site bizim ana sitemize bir yazı yayınlamış gibi. Hani konuk yazar dedik ya birazcık da kullanıcıya etki edecek şekilde. Bu şekilde bir yazı yazıp ana siteye bizim yaptığımız Black Hat SEO yaptığımız sitenin bütün o nimetlerini ana siteye aktarmaya çalışıyoruz aslında. Ama bunlar da çok belli olmaya başladı bugünümüzde. Çünkü birincisi Google anlayabiliyor artık neyin Black, neyin Grey, neyin White olduğunu. Hani böyle bir arka kapı da var. Hani Black Hat SEO'cuların çevirmeye çalıştığı kendisini yine para kazanmaya çalıştığı bir yöntem. Bu da günümüzde çok geçerli değil ve geçerliliğin zaman zaman daha da şiddetli bir şekilde azalmaya başladı yani. Son güncellemelerde bakıyoruz zaten %10 etki etmişti en son güncelleme bütün arama sonuçlarına. Buna da değindikten sonra istersen sen de hangi kaynaklardan takip edebildiğimizi hani neyin yeni bir yöntem çıktı mesela bunun black mi white mi olduğunu nereden takip edebileceğiz? Bir blog var mıdır bu iş için?
Evet, özel şey bunları söylemeden önce bu grey ile ilgili görüşümü de söyleyeyim.
Tabii.
Arkadaşlar bunu da yapmıyoruz. Bu da riskli. Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani SEO olarak yapıyoruz bazı şeyler ama hani kendi sitemizde optimize edebileceğimiz her şeyi edelim. Gerisi artık Google'a kalmış diye düşünüyorum. Zaten Google da böyle söylüyor.
Aynen,
Haklı mıyım?
aynen. Onların
O
linkini
zaman
bırakacağız zaten Google'ın böyle söylediğini.
evet. O zaman benim bu SEO olaylarını takip ettiğim 5-6 tane site var. Bunların dışındakiler varsa onları da sen eklersin.
Tabii.
Ben başlayayım. En başta Google Webmasters diyeceğim. Yani zaten öğrenirsiniz. Yani dikkat ederseniz bu Black Hat tarzı takılan insanların pek çoğu Google'ın bilgisini kullanmıyor. Hani Google'ın sitesine girip de bak şunlar şöyleymiş demiyorlar. Genelde böyle neydi belirsiz web sitelerine kaynak gösteriyorlar. Onlara rağbet etmeyin diyelim. Ve eğer bir sorunuz varsa SEO hakkında işte arama sonuçları nasıl etkileniyor? Arama sonuçlarıyla ilgili güncel bilgi almak istiyorsanız gidebileceğiniz en güncel kaynak Google Webmaster sitesi. Google'un başka böyle bir sitesi var mı Ekin?
Google'ın açıkçası eskiden bir Twitter şeyi vardı. Google'da bu konuda çalışan en sorumlu insanın attı. Ama o da emekli oldu ya da ayrıldı şirketten. O yüzden benim Google kaynaklı hani Webmaster Tools dışında önerebildiğim bir şey yok. Ama arada mesela Google'ın ilginç şekilde Reddit postlarına cevap verdiğini görebiliyoruz Google'da çalışan mühendislerin. Ve çok ilginç dokümanları da paslayabiliyorlar bize bazen. Hani onlardan bazen çıkarsa çıkıyor ama burada da önemli olan şey tabii o kişinin gerçekten Google'da çalışıp çalışmadığını tespit edebilmek. Yani Türkiye'de ben bir foruma gidip de Google bir yöneticisinin tutup bir içerik paslayabileceğini düşünmüyorum.
Bence de çok mantıklı gelmiyor. O zaman diğer kaynaklardan devam edelim. Yani Google Webmasters dışında gerçekten düzgün kaliteli içeriğe ulaşabileceğiniz birkaç tane daha kaynak var. Benim güncel takip ettiğim bunlar. Bunların bence en güzeli HubSpot'un marketing platformu. Normalde hani CRM uygulaması bu hani ürünü. Marketing, sales, customer success tarzı konularda blog içerikleri üretiyorlar ve marketing içeriklerinin altında bazen SEO ile alakalı da içerikler paylaşıyorlar. Hani ulaşabileceğiniz kaliteli içerikler burada çünkü yazarları, içerik üreticileri bu işin profesyonelleri. O yüzden hani özellikle İngilizce bilen arkadaşlar kontrol edebilir. Sadece şunu söyleyeceğim. Bundan sonra bahsedeceğim tüm kaynaklar İngilizce aslında. İngilizce bilen arkadaşların daha çok yararlanabileceği kaynaklar. Ya, ikincisi Semrush. Ekin'in çok sevdiği bir firmadır kendisi.
Aynen.
Ya, özellikle hani bazı kaynakları çok böyle pazarlama odaklı oluyor ama genel olarak çok kaliteli SEO içeriği paylaşıyorlar. Ayrıca bu Semrush'ın kendi platformuna girdiğinizde Google güncellemelerini falan da takip edebiliyorsunuz, değil mi Ekin?
Evet.
Hani nerede ne
Google
güncelleme
güncellemesi
gelecek?
olduğunda da mail atıyorlar ayrıca.
Yani sizi bilgilendiriyorlar. Üçüncü olarak, bu arada bu sıralama şey değil. Hani şu daha iyidir, şu daha kötüdür tarzında değil de direkt hani öyle sayıyorum şu anda kafamdan. Ahrefs diye bir tane ne derler? SEO analiz aracı mı var? Hani
Ya link
Semrush
takip
tarzı.
aracı gibi aslında öyle hatırlıyorum. Öyle çıkmıştı ilk başta ama şu anda tabii evrilmiştir büyük ihtimalle. Hiç
Ya,
girmediğim için
yani
bilmiyorum.
Semrush tarzı diyelim. Semrush'la aynı iş yapıyorlar. SEO analitik işleri yapıyorlar. Blokları muazzam güzel. İçerikleri çok güzel. Çünkü bu aslında bu firma ile alakalı bir tane ayrıyetten bölüm de çekeceğiz. Çünkü bootstrap bir firma. Hiçbir şekilde dışarıdan yatırım almış bir firma değil. Ve dikkat ede şöyle de bir özellikleri var. Sitelerinde kontrol etmemiz lazım. Emin değilim. Google Analytics tagları bile yok. Dedikleri şey şu. Biz içeriğimize güveniyoruz. Bizim hani hangi içeriğimizin okunduğunu bu kadar da takip etmemize gerek yok. Biz içeriğimizi paylaştıktan sonra zaten insanlar geliyor diyorlar. Onu tekrar bir kontrol edelim. Gerçekten hani bir ara yoktu. Onu hatırlıyorum. Hatta bununla ilgili içerik bile hazırlamışlardı.
Sunucudan kontrol ediyorlardı abi.
Yani, olabilir. Oradan da kontrol edebilir. Çünkü amaçları şuydu. Ben ne kadar fazla mesela tag koyarsam işte Google Analytics, Autopilot, Segment, Google Tag Manager, yani Facebook Pixel var, LinkedIn var, Twitter var. Yani sayıyorum, görüyorsun hani. Bunların hepsi ekstra yük web sitesinin üstünde. Siteyi yavaşlatıyor. Bu Ahrefs de dedi ki biz bunların hepsini kaldırırız arkadaş. Sitemizi hızlandırırız. Bunların olmadığı için site daha hızlı çalışacak. Ve bu sayede bizim arama motorlarındaki seviyemiz artar. Ve içeriğimiz de kaliteli olduğu için daha fazla trafik çekeriz diye düşündüler. Ve anlattıkları makalede verdikleri dataya göre de haklılardı. Hani gerçekten takdir edilesi bir hareket diyelim. Onların dokümanlarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki arkadaş Moz. Bu arkadaşların da bu link takip araçları falan var. Ben hiç kullanmadım ama blokları güzel oluyor. Biraz böyle pazarlama havasında geçiyor ama genel olarak blokları güzel. Son olarak da SEO Journal, Search Engine Journal diye bir tane internet sitesi var. Bu internet sitesi ya biraz nasıl anlatayım? Spamlıyor haberleri. Eğer newsletter'ına falan abone olursanız böyle günlük spam, yani spam da demek istemiyorum ama günlük size sallıyor. Ne kadar yeni içerik bastılarsa sizin gelen kutunuza yolluyorlar. Siteyi takip etmenize bile gerek kalmıyor. Eğer bu tarz bir şeye ilgi duyuyorsanız kontrol edebilirsiniz diyelim. Yani 6 tane saydım ben. Eğer Ekin senin de varsa saymak istediğin kaynaklar, özellikle Türkçe kaynak lazım şu anda. Çünkü benim saydıklarımın hepsi yabancı.
Ya Türkçe kaynak ben de Türkçe kaynak tüketiyordum aslında ama nereden okuduğumu hiç bilmiyorum ben hiç bakmadım yani onu belki paylaşırım şey bulursam açıklamada da. Hiç hatırlamıyorum şu anda. Türkçe olarak takip ettim. Ben aslında direkt Google'ın kaynağını okumayı çok severim. Google'ın yayınladığı dokümanlar da birazcık detaylı oluyor ve benim hani bakış açımı gerçekten geliştiriyor günlük hayatta. O yüzden çok fazla da şeye bakmadım aslında. Güncel haber dışında CEO içeriklerini. Ama ben açıklamada bırakırım böyle bir şey olursa. O
O
zaman bu
zaman
kadar mı diyelim bu bölümde?
bu bölümlük bu kadar oldu ya.
Dediğimiz gibi
Kısa.
CEO ile ilgili işte optimizasyonlar, yapılması gerekenler vesaire vesaire ayrı ayrı 3-4 bölüm daha çıkar zaten. Hani bir de beni bıraktığınızda CEO ile ilgili şöyle bir kötü özelliğim var. Ben hani susmamak kaydıyla bayağı bir konuşabiliyorum 3 dakika, 3 saat, 4 saat falan civarında. Hani üzülmeyin yani illa çıkar bu podcast'i takip ederseniz.
O
Arada
zaman
değiniriz bu konuya da.
şöyle diyelim mi? Eğer SEO konusu ile ilgili bilmek istediğiniz başka detaylar varsa bize e-mail adresimizden mesaj atabilirsiniz veya Twitter'dan yazabilirsiniz
Tabii.
diyelim mi?
Aynen, iyi olur.
O konuları da ekleyelim. Çünkü mesela önceki bu e-mail marketing trendleriyle alakalı bölümümüzden sonra bize bir mail geldi. İşte şu konu hakkında da bir bölüm çekmeyi düşünür müsünüz diye onu da ekledik yol haritasına. Yani bizim için güzel oluyor. Eğer siz de öğrenmek istediğiniz veya bizim araştırıp da size anlatmamızı istediğiniz konuları belirtirseniz hem mail yoluyla hem Twitter'dan o konuda da yol haritasını çizebiliriz sizinle beraber diyelim. Ve ufaktan kapanışa geçelim Ekin. Ne
O
diyorsun?
zaman her salı günü saat 6'da, sabah 6'da yayınlanan bir
Evet.
podcast'iz aslında biz. Spotify'da, iTunes Podcast'te, Apple Podcast'te pardon, Google Podcast'te ve
7-8
sen
tane daha
devam
farklı
et. Evet.
ve 7-8 tane daha farklı yerde varız. Şöyle söyleyeyim, Google'a büyü bozumu girişimcilik yazdığınızda
Evet, onu ben de fark ettim geçen. Link lazım
komple
oldu. CEO'su iyi yapılmış bir proje.
çıkıyoruz. Tam da değil.
Aynen
Ama
değil aslında da olsun.
evet. Yani büyü bozumu girişimcilik yazdığında her yerde biz çıkıyoruz. Bize her yerden ulaşabilirsiniz. Sadece şöyle söyleyeceğim. Eğer Apple Podcast'ten dinleyen arkadaşlar varsa ve bize yorum bırakabilirlerse Apple Podcast'ten hem okurken mutlu oluruz hem de bizim tanınırlığımıza diyelim ya da diğer podcast kullanıcılara ulaşmamıza katkınız olur. Onu da ekleyelim. Ben Emre Demirel.
Ben Ekin Kahraman. İyi günler
Bizi
dileriz.
dinlediğiniz için çok teşekkürler.